Ayrım 22. İkinci Adam. 1938-1950. İkinci Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 317. Niçin tek hamle olarak kaldı? Fakat aşırı kaldırmakla başarılan büyük aşamanın Türkiye'de köy, köylü ve zirai iktisat siyaseti alanında memleketin sosyal yapısına etkisi olabilecek niçin tek hamle olarak kaldığı ve bu hamlenin ardından aynı alanda niçin diğer hamlelerin gelmediği sorusu İnönü'nün hayat hikayesini izleyen ve ileride izleyecek olan herkesin fikirlerini işgal edecektir. Mesela toprak reformuna yöneliş, köylünün toprak sahibi kılınması, hicret eden Ermeni ve Rumların mallarının fakir halka mal edilişi, mesela kara ve köy yollarının tıpkı demiryolu siyaseti gibi milli gücü bir istiklal savaşı ruhu içinde seferber etmek suretiyle ele alınışı. Yahut köyde iktisadi düzenin teşkilatlandırılması, mesela köy kooperatifleri, istihsal ve satış birlikleri, köy birlikleri. Hülasa köyde hayatı dalgalandıracak her biri bir ihtilal mahiyetinde ama hiçbiri bir ihtilal istemeyen köklü zirai ıslah tedbirlerine niçin gidilmemiştir? Gerçi 1923-1930 arasında köyün havasını değiştiren bazı şeyler olmuştu. Mesela eşkıyalıkla mücadelede hükümetin gösterdiği azim ve başarı her zaman İnönü'nün ve hükümetinin büyük başarısı olarak değerlendirilmelidir. İzale-i Şekavet Kanunu ve onun verimli neticeleri çok müsbetti. Doğu isyanı bölgelerini bir tarafa bırakırsak, memleketin diğer kısımlarında şekavet, yani Anadolu topraklarının yüzyıllardır süregelen şifa bulmaz derdi, artık şifa bulmuş ve şekavet Anadolu'da tarihe karışmış denebilirdi. Hükümete karşı köy halkında bir bağlılık ve itimat duygusu yerleşti. Bu büyük ve o günlere kadar Anadolu'da bilinmeyen bir haldi. Demir yolları memleketin kuş uçmaz, kervan geçmez ovalarını, dağlarını birbirine bağlıyordu. İç Anadolu'nun dışarıdan ve denizlere doğru açılıyordu. 1930-1938 arasında ve 1929-1932 devresini kasıp kavuran dünya iktisat buhranına rağmen para istikrarı, bütçe istikrarı, dış ticaret istikrarı, sanayileşme ve demiryolu siyasetine devam gibi o günün hazin mali şartları içinde her biri bir dev azmi isteyen alanlarda başarılar kaydedildi. Ama köy ve zirai siyaset alanında 1925'te ağaçların kaldırılmasından başka hiçbir hamle eseri gösterilmedi. Bu niçin böyle oldu? Bunun sebebini kısaca 1923-1938 arasında hükümetin halka, partiye ve devlete mal edilmiş açık, sağlam, ana prensipleri belli ve hangi istikametlerde nasıl yürünerek tamamlanacağı açıklanmış düzenli bir tarım siyasetinin olmayışıyla izah etmek mümkündür. Bu hükmün yanlış olmadığını sanıyoruz. Çünkü ve mesela ancak Atatürk ölüm döşeğinde yatarken ve onun hayata gözlerini kapayışından bir hafta kadar evvel Millet Meclisi'nin 5. dönem 4. toplantı yılının açılışında meclise ve onun adına başvekil tarafından okunan nutkunda ilk defa böyle bir siyasetin saptanması lüzumuna değinildiğini ve liderlerin ondan önceki nutuklarında ana hatları belli bir zirai siyasete değinilmediğini kaydedebiliriz. Ama bunu böyle kaydederken Atatürk'ün daha 1 Mart 1922'de Büyük Millet Meclisi'nin 3. toplanma yılını açarken söylediği ve köylüyü Efendimiz olarak ilan eden bazı parçalarını da daha önce verdiğimiz direktiflerini burada tekrar hatırlatmalıyız. Atatürk'ün meclise okunan son nutkuna gelince bu nutuktan ziraatla ilgili olarak şu cümleleri alalım. Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki ziraatte kalkınmamıza büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yapılacak programlı ve pratik çalışmalar bu maksada ermeyi kolaylaştıracaktır. Fakat etütlere dayanan bir ziraat siyaseti tespit etmek lazımdır. Onun için de her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği bir ziraat rejimi kurmak icap eder. Atatürk'ün ölümünden bir hafta önce ve onun adına okunan bu sözlerini bugün de onun bir vasiyeti sayabiliriz. Evet, bir tarım siyaseti ve bir tarım rejimi lazımdı ama işte olmayan da oydu. Ve bu sözler şunu da belirtmekteydi ki 1923'te ilan edilen Cumhuriyet 1938'de bile ancak ciddi etütlere dayanan bir ziraat siyasetinin kurulması lazım olduğu merhalesindedir. Bu sözler bu iki zaman mesafesi arasında hükümetin bütünlemesini ve sosyal yapıda etkili olacak bir ziraat siyasetinden hakikaten yoksun kaldığının kesin bir delilini teşkil etmez mi? Bugün artık çıkarılmış olan toprak kanununda bekleneni getirmeyeceği hakkında kanaatler umumi gibidir. Gerçi 1923-1928 arasında da bir ziraat vekaleti vardı. Ama ziraat vekaleti demek mutlaka belli ve düzenli bir milli ziraat politikasının varlığı demek değildi. Böyle belirli bir milli siyaset olmayınca da vekaletin bir bürokrasi mekanizması haline gelmesi mukadderdi. Nitekim öyle oldu. Hakikaten de bu devrede ve bütün vekaletler içinde en bürokrat vekalet daima ziraat vekaleti olarak kaldı. Meselelerde garip bir şekilde alınıyordu. Bir gün Büyük Millet Meclisi Bütçe Encümeni'nde bir orman davasının tartışılmasına şahit olmuştum. Anlaşıldığına göre bir yerdeki bir orman üzerinde bazı encümen üyeleri bir süredir vekili sıkıştırmaktaydılar. Fakat o gün vekil güler yüz ve ferah bir babacanlıkla şöyle bir açıklamada bulundu. Arkadaşlar, böyle bir orman davası artık kalmamıştır. Çünkü nice zamandır peşine düştüğünüz bu orman için son defa gene oraya giden müfettişlerimiz orada artık böyle bir orman bulamadılar. Çünkü köylüler ormanı kesip bitirmişler, yerini de sürüp tarla etmişler, geçip gitmişlerdir. Hülasa yorgan gitmiş ve kavga bitmişti. Hem ben öyle gördüm ki vekilin bu hayırlı haberi encümen azalarını da rahatlandırmıştı. Kaldı ki orman hakkında bu gerçekler daha resmi şekillerde de ifadesini buluyordu. Mesela Ziraat Vekili Muhlis Ertmen 28.1.1937'de Büyük Millet Meclisi'ndeki beyanatında şunları söylüyordu. Ormanlar inanılmayacak ve şaşılacak bir şekilde süratle tahrip edilmektedir. Aldığımız raporlarda tavsif edilen, hatta iyi bir orman diye tavsif edilen bazı ormanlar bugün yoktur. Ve bir mütehassıs bana demiştir ki, benden evvel gelen bazı mütehassısların tavsif ettikleri ormanları aradım, bulamadım. Korkarım ki benden sonra gelen mütehassıslar da benim görüp raporuma koyduğum ormanları bulamayacaklardır. Halbuki Türkiye'de ilk orman mektebi 1857'de, yani bu beyanların yapılışından tam 80 yıl evvel kurulmuştu. Bu mektep 1893'te Ziraat Mektebi ile birleştirildi. 1909'da yeniden müstakil bir mektep haline getirildi. İlk orman nizamnamesi de 1869'da neşredilmişti. 1937'de, yani vekil yukarıdaki beyanatını yaparken hala bu 1869 tarihli orman nizamnamesi yürürlükteydi. Hülasa ortada 80 yıllık geçmişi olan bir orman mektebi ve 66 yıldır yürürlükte olan bir orman nizamnamesi vardı. Orman anlayışı ve ormancı yoktu. 66 yıldan beri de elde bir orman nizamnamesi bulunuyordu. Ama gerçek şuydu ki Osmanlı Devleti'nden kopan ülkelerde ormanlar tahribattan korunduğu, ürediği ve genişlediği halde Öztürk yurdunda orman hızla ortadan siliniyordu. Yurt bozkırlaşıyor, çoraklaşıyordu. 40 sene kadar çarlık elinde kaldıktan sonra 1918'de ana vatana kavuşan ve çok bakımlı bir halde elimize geçen Sarıkamış ormanlarında derhal tahribatın başlaması ve bu tahribatın durmadan devam ederek bugün birçok kısımların artık orman vasfını kaybetmiş olması bu ilgisizliğin bir başka şeklini teşkil etmektedir. Fakat bu arada hiç mi bir şey yapılmadı? Elbette bürolar doldu boşaldı, çarklar işledi. 1923'ten 1938'e kadar köylüye 200.162 liralık pulluk dağıtıldı. 1933'ten 1934 senesine kadar Yüksek Orman Mektebi 166 mezun verdi. 3 yerde birer Orta Ziraat Mektebi ve 1933'te Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüleri açıldı. Bu arada 3204 sayılı kanun Orman Umum Müdürlüğünü hükmü şahsiyet haline getirdi ve 1938'e kadar 2 orman reviri kuruldu. Biraz tohum ıslah işi, biraz fidan dağıtımı, inekhane vesaire. Rakamlar CHP'nin 15. yıl kitabından alınmıştır. 1938'de yayınlandı. Ama işte o kadar. Köyün sosyal yapısında etkileri olacak bir harekete geçilmedi. Bu arada ve zirai üretim alanında başarı ile uygulanan iki teşebbüsü önemli kaydetmek lazımdır. Bunun biri Çukurova bölgesinde pamuk ziraatinde eski ve az verimli Cleveland cinsi pamuk tohumunun yerine çok verimli Akala cinsi pamuk tohumunun ikamesidir. Bu teşebbüs ciddi bir disiplinle yürütüldü ve iyi neticeler verdi. Fakat asıl ikincisidir ki gerek memleketin ithalatında sağladığı tasarruf gerekse Doğu Karadeniz kıyı bölgesinin yoksul hayatına getirdiği refah bakımından çok önemli bir nitelik taşır. Bu da çay ziraatının memlekete ithali ve bunun Doğu Karadeniz bölgesine yerleştirilmesidir. 1938'den önce tecrübe safhaları tamamlanan çay yetiştirilmesi işi 27.3.1940 tarih ve 3788 sayılı kanunla teknik, mali ve idari esaslara bağlandı. Bu suretle çayın üretimi süratle arttı ve memleketin bütün ihtiyacını karşılar hale geldi. İskan işleri ise sadece hazin bir başarısızlıktı, bir sahipsizlikti. Bu konuda ikinci adam, cilt 1, sayfa 312-313. Gerçi zaten harap olan Türkiye, 1923-1937 arasında Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya'dan 771.611 can göçmen kabul etmek zorunda kaldı. Ama sadece yurdumuzu terk eden Rumların bıraktığı köy ve topraklar bunların çok fazlasını yerleştirmeye ve barındırmaya yeterdi. Ama işte öyle olmadı ve iskan işi 1923-1938 arasında hakikaten hazin levhalar göstererek sahipsiz bir düzen içinde eridi gitti. Bunlar hazin neticelerdir. Beklenilen oluyor mu? Köye yöneliş. Tarım ve tarım siyaseti alanında 1923-1938 arasında süregelen sistemsizlik, 1938 Kasım'ında ve Atatürk'ün son beyanlarının henüz mecliste okunmasından önce ve İnönü henüz başvekillikten ayrılmadan birden ve beklenmeyen bir silkiniş çabası gösterdi. Bu silkiniş çabasının ilk işareti başvekili İsmet İnönü'nün 12-12-1936'da Milli İktisat ve Tasarruf Haftası'nı açan nutkunda verildi. Bu nutkunda başvekil İnönü, Türk köyünün bugünkü usul ve vasıtalarla verebileceğinin azamisini verdiğini, ondan daha fazlasını almak için ancak radikal tedbirlere başvurmak lazım geldiğini, Türk köyünün ancak bu yoldan kımıldayıp kalkınabileceğini söylüyordu. Demek ki artık köye ve radikal bir ziraat siyasetine bir yöneliş vardı. Beklenilen de buydu. Fakat acaba bu radikal kımıldatma ve kalkındırma hareketi neydi? Neler yapılacaktı? Bu belli değildi. Ama havada İnönü'nün bir takım kararlar içinde olduğunu ve yakında bir takım önemli şeyler duyacağımızı düşündüren ümit verici işaretler vardı. Bu duyguların etkisi altındadır ki 21-12-1936 tarihli Tan gazetesinde köy siyasetimizde dönüm noktası başlıklı geniş bir yazı yayımladım. Bu yazıda şu cümleler de vardı. Bütün inkılaplarda yeni rejimin değişiklik emirlerini en geç ve en güç boyun eğen köydür. Çünkü köy cemiyetin öyle bir parçasıdır ki orada insan enerjisiyle tabiatın gücü bila vasıta yani aracısız olarak karşılaşır. Cemiyet en ziyade köyde tabiata bağlıdır. İşlenmemiş tabiat ise nimetlerini güç veren ve cemiyetin emirlerine güç boyun eğen bir kudrettir. Tabiat mücadelesinde insanın yardımcısı ve icra kuvveti olan teknik ise köyde geridir. En cesur ve aktif rejimler bile bu alandaki yapıcılık işine pek geç ve pek güç karar vererek gelebilmişlerdir. Bunun içindir ki şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin girişmeye karar verdiği köy işi ve Türk köyünü yeniden kurma mücadelesi Anadolu'da yalnız bizim cumhuriyetimizin değil, hatta belki tarih öncesine kadar varan Anadolu tarihinin kaydetmediği derecede karışık, geniş ve o nispetle de çetin bir iktisat meydan savaşı olacaktır. Bu mücadelede inkılapçılık antuziyazı, cüretli kanunlar, modern teknik, geniş inşa kredisi ve hepsinin üstünde ise etüt ve plan yahut kısaca radikal tedbir, zalim ve kudretli tabiata karşı kullanacağı başlıca silahlar olacaktır. Şevket Süreyya Aydemir, Köy Siyasetimizde Dönüm Noktası, Tan Gazetesi, 21-12-1936. İnönü'nün işaret ettiği radikal tedbirlerin neler olacağı birkaç gün sonra belirmeye başladı. Büyük Millet Meclisi CHP grubu, 29 Aralık 1937'de toplanarak Başvekil İnönü'nün bu konudaki nutkunu ve düşüncelerini dinledi. 30 Aralık 1937'de ise bu nutkun tamamı basında açıklandı. Bu nutkunda İnönü, iktisadi ve zirai hayata yeni hamleler verecek olan bazı kanunların encümenlere verildiğini ve bu kanunların süratle neticelendirilmelerini rica ederek geniş izahlarda bulundu. 5 senelik bir program şeklinde alacağı anlaşılan yeni hamleler için İnönü, geniş paralar tahsis edileceğini bildiriyordu. İlk maddede sulama işleri ele alınıyordu. Fakat ikinci madde büsbütün yeni ve beklenmeyen bir hareket getiriyordu. Kısacası köy birlikleri kuruluyor ve bu birliklerde şahsi mülkiyet esası baki kalmakla beraber yarı kolektif bir çalışma sistemine gidiliyordu. Bu yeni sistemde yer alacak her köy veya köyler birliği bir kombine teşkil edecekti. İlk havuzda 1000 kombine kurulacaktı. İnönü kombinaları şöyle anlatıyordu. Yeni aletler, harman makineleri, sürme ve sulama tertipleriyle planlı olarak tanzim edilmiş bulunan zirai kombinalara vücuda getirmek istiyoruz. Bu kombinalar toprağın ve muhitin icablarına göre biraz büyük, biraz küçük olabilecekse de herhalde her biri bir cüz'ü tam, bütünlük birlik halinde olacaktır. Bu kombinalara Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da daha çok ihtiyaç vardır. Düşündüğümüz ilk plan 1000 kombine üzerine tesis olunacaktır. Bunlar 4 senelik bir tecrübenin vereceği neticeye göre tamim ve teksir olacaktır. Yani yayılacak ve çoğaltılacak. Bu sistemin remzi yeni usul ve yeni alet olacaktır. Bundan sonra İnönü yeni ekonomik tedbirler cümlesinden olarak şunların da ele alınacağını açıklamıştır. 1. Orman meselesi. A. Mülkiyet meselesinin halli. B. İyi muhafaza teşkilatı. C. Ormanların yalnız devlet eliyle işletilmesi. Ormanların devletleştirilmesi. İnönü bu konuda eğer memlekette ağaç kesmek serbest bırakılsa 1-2 yıl içinde orman kalmayacağına inandığını söylüyordu. Ormanları devlete mal etmeyi, iyi muhafaza teşkilatı yapmayı ve ormanları devlet eliyle işletmeyi tek çıkar yol olarak görüyordu. İnönü bir de toprak kanunu konusunu ortaya atıyordu. Bu konuda da İnönü'nün görüşü şuydu. Toprak mahsulünü ancak bir vaziyette verir. Bu vaziyette o toprağın işleyeni malı olmasıdır. Yurdumuzda topraksız çiftçinin sayısı her türlü tasavvurun tahminin üstündedir. En ziyade toprağı taksim edilmiş en mamur yerlerimizde bile köylünün yarısına yakın bir miktarı topraksızdır. Ve devam ediyordu. Hiçbir vakit hiçbir adamın malını gelişigüzel zapt etmek fikrinde değiliz. Fakat köylüyü de hiçbir surette ilelebet topraksız kalmaya mahkum eden dar çerçeve içinde bırakmaya razı olamayız. Toprağı köylülere dağıtmak meselesi medeni memleketlerin birer birer içinden geçtiği rejim agrarya denilen zirai bir ilerleme safhası olmuştur. Bu konuşan İnönü müydü? 16 yıl süren tam bir toprak ilgisizliğinden sonra birden infilak eden geniş reform şahlanışı nereden gelmişti? Bunun cevabı hala verilememiştir. İnönü bu kanunların encümenlerden tahsilat kanunları ile beraber çıkarılmasını da istiyordu. İnönü'nün beyanatı coşkun, sürekli alkışlarla karşılandı. O alkışlayıcılar ki bunların çoğu encümenlerde bu hareketi daha baştan baltalayacak ve bütün bu hamle gösterisi birden parladığı gibi hızla söndürülecektir. Rüzgar gibi geçti. İnönü'nün uyandırmak istediği hareket büyük, geniş ve manalıydı. Bu hareket şu veya bu yönleri ve esasları işleyip düzenlemek suretiyle memleketin sosyal yapısında güçlü ve yeni bir kalkınma hareketi doğurabilirdi. Kaldı ki köyün donmuş yapısına gene İnönü'nün dediği gibi kımıldatıcı bir kalkındırma müdahalesinin lüzumunu kimse inkar etmiyordu da. O halde iş şekillerde tartışmaya kalıyordu. Toprağın sahiplendirilmesi ve topraksız köylünün toprağa sahip kılınması gibi bugün hala tartışılan fakat hala başarılamayan bir hareketin ne kadar geç bile olsa 1936 sonunda İnönü tarafından ortaya atılıp 1937 başında fiilen meclise getirilmesi hakikaten önemli bir şeydi. Ormanları kurtarmak ve ormanı devlet eliyle işletmeye geçerek orman varlığını kamulaştırmak gene büyük bir karar ve hareketti. Kombinyalara gelince şu veya bu şartları henüz layıkıyla işlenilmeden ortaya atılmış olsa bile köyde birlikler yaratılması, bu birliklerin teknik iskelet yani makine ve istihsal vasıtaları mihveri etrafında teşkilatlandırılması fikri adeta bir doktrinin harekete getirilişiydi. Köyler asrın tekniğine adım uydurabilecek birer müstahsil ünite haline gelecekti. Bu ileri inkılapçı bir hareketti. Bu kombinaların gene her biri birer kombine olan devlet zirai işletmeleri veya üretme çiftlikleriyle işbirliğine gidebilmeleri halinde bu işbirliğinden en ziyade köylüler kazanç çıkabilirdi. Ancak Türk basınında iyi anlaşılmayan ve gerekli yankıyı bulmayan bu hareketlerin aydınlatılması, açıklanması, halka mal edilmesi için hiçbir propaganda hareketi yapılmıyordu. Bu kayıtsızlık İnönü'nün girişmek istediği büyük hareketin şanssızlığı oldu. Bu da şunu gösteriyordu ki memlekette ipin uçları artık hareket adamının değil bürokrasinin ve bürokratın elindedir. Meclis ise hareket adamını değil bürokrati daha iyi dinliyordu. Onun için teşebbüsün geleceği ve başarısı şansı oldukça gölgeliydi. Kendime göre bu hareketi değerlendirmek ve onu bir kısım okuyuculara duyurmak için o zaman çok okunan bir gazete olan TAN'a bir sıra ve gazete tarafından gösterişli bir şekilde takdim edilen yazılar yazdım. Köy siyasetinde dönüm noktası 21-12-1936, Anadolu'da bin kombina ve planlı köy iktisadiyatı 11-1937, Orta Yayla'da modern bir kombina numunesi 17-1-1937, İstepler makineleşince 24-1-1937, Ormansızlaşan Türkiye'den Yeşil Türkiye'ye, 31-1-1937, Türkiye'de Köy Birleştirme Hareketi, 28-2-1937. 11-1937 tarihli TAN'da çıkan Anadolu'da Bin Kombina ve Planlı Köy İktisadiyatı başlıklı yazımda kombini anlamını çeşitli açılardan anlatmaya çalışıyordum. Kurulacak kombine sayısı üzerinde haberler gittikçe değişiyordu. Evvela hatta 100 kombineden bahsedildi. Sonra 1000 kombine üzerinde beyanda bulunuldu. Daha sonra ortaya 2000 kombine haberleri yayıldı. Nihayet 9000 kombine hakkında da haberler yazıldı. Diğer yazılarımda da konu diğer yönleriyle uygunlaştırılmaya çalışılıyordu. Çünkü teşebbüs ve hareket hakikaten yeniydi ve fikir ortaya bir hazırlık safhası geçirilmeden atılmıştı. Gerçi 21-1937'de Ziraat Vekili Muhlis Ertmen'in bu mevzuda basına verdiği beyanat 21 Ocak'ta yayınlandı. Fakat işin özü gereği gibi gene aydınlatılamıyor, hatta gittikçe karışıyordu. Mesela bu beyanatında Muhlis Bey kombinaların işleyiş tarzını şöyle özetliyordu. Kombinalar ilk zamanlarda Ziraat Vekaleti'nin eliyle ve murakabesi altında işletilecek, daha sonra köylerde teşkil edilecek, kooperatiflere devredilecektir. Halbuki böyle bir işletmecilik için Ziraat Vekaleti'nin ne teşkilatı ne kadrosu vardı. Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldığı günden 1938'e kadar ve bütün şubelerin toplamı olarak ancak 480 mezun vermişti. Bunların %80'i büro işlerinde vazifeliydiler. 4 orta ziraat mektebi ise henüz yerleşmiş müesseseler haline değildi ve verimsizdiler. Köyleri kalkındırma için hazırlanan kanun layihasının 1-3-1937'de özetle neşrolunan gerekçesinde ise dikkati çeken bilgiler vardı. Mesela şunları kaydedelim. Köylüler memleket nüfusunun %87'sini teşkil etmektedirler. Muhtarlıkla idare edilen 38.500 köyümüz vardır. Bunlardan 11.175'in nüfusları 150'den aşağıdır. Nüfusu 150-300 arasında 11.796 köy, 300 ile 500 arasında 8.655 köy mevcuttur. Bütün köylerin yarısı muhtar ve korucu aidatını bile karşılamaktan acizdirler ve bu durum karşısında kanun şunları getiriyordu. A. dağınık köyleri müşterek merkezler etrafında toplayarak bir idare altına almak. B. Köylerin teşkilatlandırılması. C. İşlerin planlaştırılması ve murakabesi. D. Gelirlerin artırılması. E. Bunlar için de köy kanununda değişiklikler yapılması. Bu sayede 2000 nüfus bir köy birliğinde sağlanınca köy belediyelerine gidilecekti. Hülasa konular ve Türk köyünün yapısında kökten bazı müdahale ve değişikliklere gidilmesi işi tam bir etütle olmasa bile iyi niyetle ele alınıyordu. Hatta bu arada bütün köylerin ebeye, bütün nahiyelerin doktora kavuşacağı hakkında haberler de yayınlandı. Bu iş hem de 1940 senesi sonuna kadar tamamlanacaktı. Mesela 27.12.1936 tarihli Tan gazetesi Ankara muhabirine atfen şöyle bir haber yayınladı. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, memleketin sıhhat bünyesinde inkılap yapacak en büyük eserinin hazırlıklarını tamamlamış gibidir. Vekalet başta Ankara olmak üzere, memleketin diğer bir yerinde de kuracağı iki tıp mektebi ve hemen hemen her büyük şehirde açacağı köy ebe kursları vasıtasıyla 1940 senesi sonuna kadar tam teşekküllü bütün nahiyelerimizi doktora ve köylerimizi de ebeye kavuşturacaktır. Hülasa memleketin üzerinde ve 1937 başlarında halka doğru köye bir iktisadi seferberlik havası esiyor gibiydi ve memleket aslında pek çabuk arkası kesilen böyle bir kendine inanış ve büyük işlere yöneliş rüzgarına ne kadar muhtaçtı. Fakat bu hareket ne yazık ki rüzgar gibi geçti. Gerçi bu hamle ve çabalar büsbütün verimsiz kalmış değildir. Sulama işleri üzerinde çalışmalar gelişerek Anadolu'nun 12 su bölgesine ayrılmasının neden oldu. Bu surette de devlet su işlerinin temeli o devrede atılmış oldu. Fakat asıl çalışmalar ormancılık işleri ve ormanların kamulaştırılması kanun tasarısı üzerinde toplandı ve nihayet bu tasarı 3444 sayı ile kanunlaştırıldı. Kanunun müzakereleri sırasında Ziraat Vekili'nin belirttiğine göre memleketin orman durumu şuydu. 8-8,5 milyon hektar ormanımız vardı. Bunun 2 milyon hektarı koruydu, 4 milyon hektarı baltalık, 2,5 milyon hektarı da çalılıktı. Bunların toplamına ve memleketin yüz ölçümüne göre ormanlar %10 yer kaplıyordu. Halbuki bir memlekette normal orman nispeti en az %20 olmalıydı. Kaldı ki bizim 8-8,5 milyon hektarlık yeşil yüz örtüsünün de hepsi orman sayılamazdı. Hülasa şimdi İnönü hükümeti işte bu yeşil toprak örtüsü üstünde ve artık ormanı devlet malı yaparak çalışacaktı. Hem ormanları koruyacak hem onu çoğaltacaktı. Fakat ormanların kamulaştırılmasının tepkisi ormanlık bölgelerde çok sert oldu. Köylüler bir kısım yerlerde devlet ormanını çabucak yakıp bitirdiler. Mesela Toros Dağı'ndaki bir büyük ormanda bir gece içinde 35 yangın birden çıkarıldı. Devletle halk ormanlarda çarpışıyordu ve bu mücadelede devlet zayıf, halk mütecavizdi. Halbuki devlet ormanı işleterek halkı orman yağmacısı yerine orman işçisi ve işleticisi yapmak istiyordu. Kombinalar işine gelince bu konu kanun tasarısı şekline dahi gelemedi ve nihayet İsmet İnönü 20 Eylül 1937'de izinli olarak ve kısa bir süre sonra resmen başvekillikten ayrılınca bu davada artık unutuldu. Hülasa köylünün topraklandırılması işi İnönü'nün Atatürk'ün ölümünden biraz önce ele aldığı yeni köycülük hamlesinin esaslarından biriydi. Onun bu konudaki konuşmalarından parçalar daha yukarıda verilmişti. Fakat bu konu bu sefer de bir sonuca bağlanamadı. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi toprak reformuna karşı daima kuşkulu olmuştur ve galiba daima kuşkulu olacaktır. Nitekim İsmet İnönü'nün bu teşebbüsünde yürütülemeyen toprak meselesi onun bir süre sonra başvekillikten ayrılışı ile büsbütün unutulacaktı. Bu böyle olunca da Atatürk'ün daha 1922'de köylüye karşı bir milli borç olarak ortaya sürdüğü bu dileği onun ölümünden bir hafta önce ve onun adına okunan meclis açılış nutkunda da acı bir ifadeyle tekrar edilecek ama onun bu vasiyeti de meclisin havasında hiçbir belirli yankı yapmadan kaybolup gidecektir. Mesela Atatürk'ün bu son nutkundan şu satırları alalım. Toprak kanununun bir neticeye varmasını kamutayın meclisin yüksek himmetinden beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması behemihal lazımdır. Alkışlar. Vatanın sağlam temel ve imarı bu esastadır. Alkışlar, bravo sesleri. Fakat ne var ki Atatürk daha 1922'de hasretini belirttiği bu hikmetli siyasetin sonucunu göremedi. Sanıyorum ki ruhu hala bu hasretle titrer. 22. ayrımın sonu sayfa 330.